Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den seçmeler başladı. Program Osman Kayar hazırladı, yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik Masada Mehmet Kasar sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofonda ben Sümeyra Çiftçi. Evet, her zaman olduğu gibi Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Peygamber Aleyhisselam'ın Zeyd'e bugün nasılsın, nasıl kalktın diye sorması, onun da mümin olarak ey Tanrı elçisi diye cevap vermesi. Peygamber bir sabah Zeyd'e ey temiz arkadaş sabahı nasıl ettin diye sordu. Zeyd mümin olarak deyince iman bağın yeşermişse nişanesi nerede dedi. Zeyd dedi ki gündüzleri susuz geçirdim, geceleri aşktan yanıp yakılmadan uyumadım. Mızrak kalkandan nasıl geçerse ben de gündüzlerden, gecelerden öyle geçtim. Anladım ki o alemde bütün şeraitler, bütün dinler birdir. Yüzbinlerce yılla bir saat aynıdır. Ezelle ebed birleşti. Fakat akıl kabiliyetsizliğinden buraya yol bulamadı. Peygamber, peki o diyardan buranın akıllılarına getirdiğin bir hediye var mı dedi. Zeyd dedi ki, halk, gökyüzünü nasıl görürse ben de arşı öylece görüyorum. Benim önümde 8 cennette 7 cehennem, Şam'ın önündeki put gibi apaçık. Halkı, değirmencinin buğdayı arpadan ayırt etmesi gibi teker teker tanıyorum. Cennetli kim, yabancı nerede? Bence yılan ve balık gibi apaçık, aşikar. Kıyamet günü bazı yüzler ak, bazıları kara olur. Sırrı şimdiden meydana çıktı. Bazı ruhlar bundan önce de ayıplıydı fakat ana rahminde olduğu için hali gizliydi.
Evet Sümeyra Hanım, Mevlana Hazretleri bu bölümde yeni bir bahis açıyor ve Hazreti Peygamber ile Zeyd bin Harise arasında geçmiş bir hadiseyi anlatıyor. Önce bu konuda biraz bilgi vermek isterim size. Zeyd bin Harise aslında bir köreydi, yani esir edilmiş. Sonra da Hazreti Hatice validemize satılmış. Hazreti Hatice validemiz de Hazreti Peygamber de evlendiğinde ona hediye etmişti. Ancak Hazreti Peygamber onu önce azat ediyor, sonra da evlatlığı olarak bulunduruyor. Ancak daha sonraki yıllarda Zeyd'in ailesi onun Mekke'de olduğunu ve Hazreti Peygamber'in yanında bulunduğunu öğreniyorlar. Mekke'ye geliyorlar ve Hazreti Peygamber'den kendisine vermesini, ücretini ödemek kaydıyla, diyetini ödemek kayıt ve şartıyla Zeyd'in kendileriyle gönderilmesini istiyorlar. Peygamber diyor ki bence bir mahsur yok, hatta bir ücret de istemem. Kendisi rıza gösterirse, razı olursa, sizinle gelmeye razı olursa alıp götürebilirsiniz diyor. Bunun üzerine ailesi Zeyd de görüşüyor ve diyorlar ki işte bizimle beraber gelin, ücretini de ödeyeceğiz. Ama gerçi Hazreti Peygamber ücret almaksızın kendisini bırakacağını söylüyor. Bunun üzerine Zeyd kabul etmiyor. Ben diyor, benim anam da babam da işte kardeşim de her şeyim de Muhammed'dir diyor ve onlarla gitmeye razı olmuyor. Bundan sonraki geri kalan hayatını da vefat edinceye kadar Hazreti Peygamber'in yanında geçiriyor. Bu yüzden de Mekkelilerin bir kısmı Zeyd'e Zeyd bin Muhammed diyorlar. Yani peygamberin oğlu diyorlar. Çünkü kendisi ailesini terk etmiş, Hazreti Peygamber'i seçmiş. Gerçekten de ahlaki erdemler bakımından, insani özellikler bakımından kıyasladığınızda ve değerlendirdiğinizde Hazreti Peygamber'e denk yüce ahlaklı ve edepli bir insan bulmak mümkün değil. Evet, Hazreti Peygamber bir melek değil, gökten indirilmiş birisi değil, bir insandır. Ama insanın ulaşabileceği en erdemli, en ahlaklı özelliklere sahiptir. Ondan daha üstün bir edebe ve ondan daha üstün bir ahlaka sahip olmak mümkün değil. Bu yüzden de herkes aslında Hazreti Peygamber'le beraber olmak ister. Onun yanında kalmak ister. Her yere yakinen onu tanıyanlar nasıl üstün bir insan olduğunu bildikleri için onu tercih edenler. Zeyd de böyle yapıyor. Ve daha sonraki dönemlerde çeşitli gazvelere katılıyor ve Hazreti Peygamber dini tebliğ etmek üzere Taif'e gittiğinde Zeyd de yanında bulunuyor. Hazreti hatta taşlamalarda kendisi de yara anıyor. İşte elinden yüzünden kanlar akıyor. Çünkü Hazreti Peygamber'i kendi babasından ve anasından daha çok seviyor. Ve taşlar geldiğinde onun önüne kendisini atarak taşların kendisine gelmesini sağlıyor. Bu derece Hazreti Peygamber'e bağlı, onu o kadar seven birisi. Daha sonra çeşitli gazvelere de katılıyor. Onun katıldığı gazvelerden bir tanesi de, yani savaşlardan bir tanesi de Mu'te Savaşı'dır. Mu'te Savaşı da çok şiddetli geçmiştir ve orada birkaç tane sahabi komutan olarak işin başındayken şehit olmuştur. Ancak Zeyd bin Harise orada şehit olmadan Mekke'ye geri dönenler arasında vardır ve Hazreti Peygamber'in huzuruna çıktığında kendisine şehadet nasip olmadığı için Hazreti Peygamber'in huzurunda ağlıyor ve bunun üzerine Hazreti Peygamber onu teselli ediyor ve ona şehit sevabı vereceğini de söylemiş oluyor. Bununla ilgili olarak Hazreti Peygamber o zaman soruyor, diyor ki sen kendini nasıl buldun, yani o şehit olamadın ama nasıl buldun diye sorduğunda işte mümin olarak buldum diyor ve gerçekten de insanın mutlaka şehit olması gerekmez ama mümin olarak kendisi ne yapabilir, bulabilir. Buradan bu bilgileri verdikten sonra bu anlatılanlar üzerinden Mevlana Hazretleri bize bir şey anlatmaya çalışıyor. O da şu, Zeyd bin Harise örneğinde olduğu gibi aslında Kur'an-ı Kerim'in ve Hazreti Peygamber'in bize anlattığı dini hakikatleri her insan kendi nefsinde idrak edebilir, kendi apaçık kavrayabilir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de cennetle, cehennemle, gaybla ilgili olarak söylenenleri apaçık bir ayet olarak görebilir. Hakikaten inanmış olan, mümin olan insanların bunun böyle olduğunu görüyoruz. Tecrübe olarak böyle olduğunu görüyoruz. Biz mesela baktığınız zaman İslam'ı içselleştirmiş, kalbine sığdırmış insanlara baktığınız zaman onlar Allah'ı apaçık görmeseler bile kainata baktıklarında, tabiata baktıklarında her tarafı Allah'ın ayetleri olarak görüyorlar ve onun varlığında asla şüphe etmiyorlar. Zaten insanların büyük çoğunluğu da bir yaratıcı fikrini zaten kabul ediyorlar. Bir yaratıcı fikrini öyle reddetmek çok kolay bir şey değil. Hele hele gençlik yıllarında reddetseler bile pek çok insan yaşı ilerlediğinde ve ihtiyarladığında, hele hele ölüm onlara yaklaştığında bu defa kabul ediyorlar. Yani Allah'ın varlığını kabul etmeye kolayca yaklaşabiliyorlar. Mevlana Hazretleri işte onun dilinden bize hakikatler, İslam hakikatlerini anlatıyor ki Zeyd nasıl kendi iç dünyasında, kalbinde bütün bunları idrak etmiş ve kavramışsa bizim gibi başka, hele hele inkarcı insanlar tarafından kabul edilmeye yanaşılmaz görüşler olarak görülen şeylerin nasıl apaçık birer bilgi haline onun iç dünyasında geldiğini anlatmaya gayret gösteriyor. Ve orada bize söylediği şeylerden en önemli hususlardan bir tanesi şu, diyor ki Zeyd, o alemde bütün şeriatlar, bütün dinler birdir. Yüz binlerce yıl ile bir saat aynıdır. Yani o alem dediği şey Allah'ın ayetleri söz konusu. Yani sadece bir dünyevi bakımdan bakmadığınız zaman ne yapıyorsunuz? Uhrevi anlamda baktığınızda ya da manevi anlamda baktığınızda aslında bütün şeriatlar ve bütün dinler bir. Şimdi Müslümanlar arasında, Müslüman alimler arasında bile zahir ekolüyle bu mutasavvıf ekolü arasındaki tartışma mevzularından bir tanesi bu. Bu sözü aslında anlayamadıkları için zahir ekolü, efendim bütün dinler nasıl bir olur? Yani İslam'da diyelim ki bu bir putperest nasıl bir olabilir diye haklı olarak bir soru sorabiliyor ama Mevlana Hazretleri'nin Zeyd bin Harise dilinden söylemiş olduğu bu hakikat o ondan bahsetmiyor. Bu başka bir şeyden bahsediyor. Onu şöyle söyleyebiliriz. Şimdi din kelimesi, kelime anlamı itibariyle baktığınız zaman hayatı şekillendiren kaidelerin toplamından ibarettir. Ve bu anlamda dinde herhangi bir değişiklik yoktur. Hazreti Peygamber'e gelinceye kadar, Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'e gelinceye kadar bütün peygamberlerin ortaklaşa olarak insanlara tebliğ ettiği dinde herhangi bir değişiklik yoktur. Çünkü bu dinin temeli 3 esasa dayalıdır. Tevhid, Risalet ve ahiret. Daha önceki konuşmalarımızda da bundan bahsetmiştik. Bu 3 esasa dayalı. Hazreti Adem'in tebliğ ettiği din de bu 3 esastan ibarettir. Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın, Hazreti Muhammed'in, bütün peygamberlerin tebliğ ettiği din aslında bu 3 şeyden, hakikatten ibarettir. O da Allah'ın tek bir yaratıcı olduğu ve peygamberler gönderdiği ve öldükten sonra yapıp ettiklerimizin bir karşılığının olduğu ahiret inancıdır. Dolayısıyla burada dinde bir değişiklik yok. Bütün peygamberler aynı şeyi söylüyor. Sadece şeriat dediğimiz, aslında bazı insanlar anlamını bilmeksizin buna hücum ediyorlar ve şeriata itiraz ediyorlar. Şeriat kelime anlamı itibariyle kanun demektir, kanun. toplumda düzenin, ahengin yürümesi için bir hukuka ihtiyaç var, bir kanuna ihtiyaç var. Bugün de dünyanın neresine giderseniz gidin insanların kanunları vardır. Yani şeriatları vardır. Buna İslam şeriatı da diyebilirsiniz veya başka diyelim ki İngiltere'yi düşünün, konuşacak olsak işte İngiliz şeriatı dersiniz. İngiliz hukuku demektir aslında bu. Bu anlamda şeriatta yani hukukta bir takım değişiklikler olur. Mesela Musa Aleyhisselam'ın kavmine yani İsrail oğullarına cumartesi günleri çalışma yasağı getirilmiştir. Hukuken böyle bir yasak vardır ama Müslümanlarda böyle bir yasak yoktur. Hazreti Peygamber Allah böyle bir yasak emretmemiştir. Veya yine İsrail oğullarından misal verelim. Hayvanların iç yağlarını yemek onlara haram edilmiştir, yasak edilmiştir ama biz Müslümanlar için böyle bir yasak yoktur. Çünkü şeriatta bir değişiklik yani hukukta zamana ve zemine göre hatta Allah'ın imtihan etmek istediği amaca göre bir değişiklik olabilir. Burada şeyin Zeyd'in dilinden Mevlana'nın söylediği şey dinlerde bir değişiklik yoktur. Birdir bunlar. Hakikaten ben şimdi bu sırada şeye derse dinler tarihi dersine giriyorum. İmam Lisesi'ndeki çocuklara ve şeyden başlayarak, Hristiyanlıktan başlayarak, Hristiyanlık, Yahudilik, şimdi Uzak Doğu dinlerindeyiz. Bütün dinlere baktığımız zaman ortak bazı özelliklerini görüyoruz. Bu bütün dinlerin tamamında bir kere bir yaratıcı fikri var. Bir tanrı var. Zaman zaman işte birileri birden çok tanrıya inanıyor ama temel itibariyle bir olduğunu görüyoruz. Hatta biraz daha baktığınız zaman bugünkü İslam ile o dinlerin hepsinin benzer yanlarının olduğunu da görüyoruz. Şimdi mesela burada bazı insanlar yani İslam'ı kabul etmeye yanaşmayan bazı insanlar şöyle söyleyebilirler. Diyorlar ki işte gördünüz mü Muhammed Aleyhisselam onlardan derledi ve topladı sanki yeniymiş gibi bize anlattı diyorlar. Evet böyle söyleyenler var. Bu bir görüştür ama biz Müslümanlar da şöyle diyoruz. Diyoruz ki Adem Aleyhisselam'dan bu yana Allah'ın insanlara vahyettiği din bir tanedir. Orada bir değişiklik yok. Dolayısıyla bunlarda var olan şeyler, bizimkiyle aynı olan benzer yanlar bozulmamış taraflarıdır. Yani Allah'ın gönderdiği dinin bozulmamış kısımlardır. Bizimkiyle aynı olmayan kısımlar ise insanların bozdukları alanlardır. Hakikaten şeye de baktığınız zaman, bozulmaya baktığınız zaman böyle olduğunu da görüyorsunuz. O yüzden de bu Zeyd'in dilinden şunu söyletiyor bize Mevlana Hazretleri. Aslında din bir tanedir. Ve burada bir ayrılık gayrılık da yoktur. Bununla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 213. ayet-i kerimesinde şöyle deniyor. İnsanların bir tek ümmet olduğu da bize anlatılıyor. Dinin bir tane olduğu da bize ayet-i kerimede şöyle söyleniyor. İnsanlar bir tek ümmet idi. Ne zaman ki Allah korkutucu ve müjdeci olarak peygamberleri ve onlar ile birlikte insanlar arasında ihtilaf ettikleri zaman adalet ile hükmetsin diye hakkı açıklayan kitabı indirdi. İşte o zaman kitap verilenler sırf aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Allah kendi izniyle inanan insanları hakikate iletti. Muhakkak ki Allah doğru yola dilediğini iletir. Bakara suresindeki ayet. Burada ayetten de görüyorsunuz. İnsanlar başlangıçta bir tek ümmetti. Yani bir tane din vardı diyor. Kur'an-ı Kerim de söylüyor bunu. Ve Mevlana Hazretleri bunu Zeyd'in dilinden tekrar ediyor. Aslında bizim farklı farklı din diye gördüğümüz dinler aslında farklı farklı dinler değil. Onlar tek bir asli dinin, tek bir doğru dinin bozulmuş halleridir. İşin aslına gittiğiniz zaman o hakikati ne yaparsınız görürsünüz diye bize anlatmaya çalışıyor ve gayret gösteriyor. Bunu da bu anlamda anlamak lazım. Ve yine orada söylüyor ki yüz binlerce yıl ile bir saat aynıdır. Şimdi zaman bize göredir. Yani bize göre uzun ya da kısa olabilir. Halbuki Allah söz konusu edildiğinde zamanın yaratıcısı da odur. Ve o bütün her şey huzurunda olduğu için onun için bir saniye ile işte milyarlarca yıl arasında bu anlamda bir fark yoktur diye de bize söylüyor. Ve yine buradan Mevlana Hazretleri bize şunu da söylüyor. Ezel ile ebed birleşti fakat akıl kabiliyetsizliğinden buraya yol bulamadı. Biraz önce bahsettik. Aklın bir alanı var. Anlayabileceği, kavrayabileceği bir alan var. Ama bu alanın ötesinde de bir dünya var. Bu alanın ötesinde de bir alem var. İşte o alanın ötesindeki alemi biz kalp ile, Anadolu'da gönül diyor, gönül ile de ancak anlayabiliyoruz. Dolayısıyla bizim burada sanki akılla gönül arasında ya da akılla kalp arasında bir rekabet var, birbirinden farklılık var olarak da anlamamak lazım. Aslında her ikisi de hakikatin birer parçasını, birer veçesini anlıyorlar ve hepsini birleştirdiğiniz zaman hakikatin bizatihi kendisini anlayabiliriz. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de de yine Araf suresi 179. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Diyor ki, onların kalpleri var lakin onun ile fıkh etmezler. Gözleri vardır anlamazlar. kulakları vardır işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da yol bilmezler. İşte onlar gafillerdir diyor. Şimdi bir şeye baktığınız zaman, ayet-i kerimeye baktığınız zaman bir kere kalp var. Kalbin fıkh etmesi. Ona bazıları akletmek diye de tercüme ediyorlar. Geçenlerde bir tane din inkarcısı bir profesörü dinledim internet üzerinden. Diyor ki işte Kur'an-ı Kerim'de bilgi yanlışı var diyor. Nedir o? Diyor ki işte düşünmenin kalbi bir eylem olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Halbuki düşünmek kalbi değil, akli bir eylemdir. Yani beyinle ilgilidir diyor. Halbuki işin aslına baktığınız zaman burada bahsedilen şey bizim akletmenin yani aklımızın akletmesi değil. Burada zaten kelime olarak da fıkh etmek diyor. Çünkü fıkh etmek şeyden daha incedir. Akletmekten daha ince bir kavramdır. Daha mekaniktir aslında akletmek. Yani saat dişlisi gibidir, mekaniktir. Ama şeye baktığınız zaman, fıkh etmeye baktığınız zaman daha inceliğini kavramak demektir. İşin ehli olanlar arasında misal verecek olursak, işte mezhep imamlarımızdan İmam-ı Azam Ebu Hanife diye büyük bir zat vardır ve onun istihsan dediği bir prensibi vardır fıkıhta. İstihsan, kelime anlamı güzelleştirmek demek. Mesela şeyde bir mevzuyu incelerken, o sonuçta bir karara varman gerekirken sadece akılla ulaştığın sonuç bazen kaba ve katı olabiliyor. İşte onu yumuşatmak söz konusu edildiğinde ne yapıyor? İstihsan dediğimiz bir yöntem kullanıyor. Yani kalbi de işin içerisinde devreye giriyor. Çünkü bazen mesela diyelim ki İslam hukuk açısından baktığınız zaman birisi bir hırsızlık yapmış, ona cezadan vermeniz lazım. Şeyde belli, kanun maddesinde belli, hırsızlık yapan adamın cezası şudur. Ve sadece o maddeye bakarak adama ceza verdiğiniz zaman aslında zulmetmiş olabilirsiniz. Neden zulmetmiş olabilirsiniz? Bu adamın diyelim ki bir ekmek fırından çaldığını düşünün. Aç olduğunda ekmek çaldığı zaman başka türlü düşünmeniz lazım. Keyfi olarak rızık yaptığı zaman başka türlü düşünmeniz lazım. Bunu neyle yapabilirsiniz? Kalbin akletmesiyle, kalbin fıkh etmesiyle yapabilirsiniz. İşte bu yüzden kalp devreye girdiğinde İslam düşüncesi bunu anlatıyor. Mutasavvıflarımız da hep bundan bahsediyorlar. Kalbi devreye soktuğunuzda daha isabetli bir yola, daha isabetli bir sonuca eğer ulaşmak mümkün oluyor bu anlamda baktığınızda. O yüzden Mevlana Hazretleri diyor ki evet akıl ki Kur'an-ı Kerim'de zaten birçok yerde akletmeyi tavsiye ediyor ve insanlara niye akletmiyorsunuz, niye aklınızı kullanmıyorsunuz diye onlara söylüyor. Ama neticede söylediği bir başka husus daha var. O da şudur. Aklın kifayetsiz olduğu alanlar vardır. Yani o da kalbin fıkh etmesidir. Kalbin öğrenmesidir. Kalbin devreye girerek orada daha ince, daha isabetli, daha hikmetli ve daha irfani bir sonuca ulaşmak gibi bir yöntemine sahip olmamız gerekiyor. Bunu hem bizim şeylerimizde, fakihlerimizin bir kısmında hem de mutasavvıflarımızın büyük çoğunluğunda görmek mümkün. O yüzden bizim din söz konusu edildiğinde mutlaka kalbimizi devreye sokmamız lazım. Daha önceki programlarımızda söylemiştik, tekrar edelim. Büyük İslam filozofu Farabi şöyle bir cümle söylüyor. Diyor ki, insanda gerçek amir yani karar verici kalbidir. Akıl, görmeye tenezzül etmediği işlerini gördürdüğü kahyasıdır. Yani akılla kalp aslında birlikte çalışmalılar ve aklımız eğer kalbimizle aynı istikamette giderse, kalbimizin gösterdiği istikamette giderse daha doğru sonuçlar elde edebilir. Hakikaten bunu anlamak, kavramak biraz zor, biraz üzerinde kafa yormak gerekir ama bunu anladığımız zaman hayatımız daha güzelleşecektir. Bunu yaş tecrübesiyle ilgili de söyleyebiliriz. Biz mesela gençliğimizde bir öğrenci bir hata yaptığında hemen onu cezalandırıveriyorduk. Ama şimdi yaşımız ilerledi. Aynı hatayı bugün bir öğrenci yaptığında ya bir sürü mazeret buluyor. Bir sürü sebep buluyoruz onu bağışlamak için ve diyoruz ki cezada vermiyoruz. İşte buradaki kalp dediğimiz şey, kalbin fıkh etmesi dediğimiz böyle bir şey. Allah'ın merhameti de böyledir işte. Yani Allah'ın merhameti sırf akıl yürüterek elde edilmiş bir şey değildir. O bambaşka prensipler orada cereyan eder ki Mevlana Hazretleri o yüzden burada akıl sınıfta kalmıştır diyor. Ama şunu da dikkat etmek lazım. Bazı insanlar aklı da yatsıyorlar. Yani sanki hiçbir görevi yokmuş, hiçbir işe yaramazmış gibi. Hatta ben çok onlara kızıyorum. Yani din akıl işi değildir diyorlar. Din akıl işi değildir de deli işi midir diye cevap veriyorum ben onlara. Yani dinin akli bir tarafı vardır. Yani kalbe uyarak aklileştirmek gibi de bir görevi vardır aklın. Aksi takdirde yani peygamber niye akıllı insanlara din tebliğ etsin ki? Hep gidip delilleri bulup onlara tebliğ etmesi gerekir. Yani aklı hiç kullanmayacak olsaydık eğer Kur'an-ı Kerim bunca ayetinde akıldan bahsetmezdi. Akıl da insan açısından çok önemli bir nimettir ve mutlaka ondan istifade etmemiz gerekir diye düşünmek lazım. Ve burada şeyin dilinden, Zeyd'in dilinden Mevlana Hazretleri şöyle diyor. Diyor ki, benim önümde 8 cennet ile 7 cehennem Şaman önündeki put gibi apaçıktır. Şimdi biz hakikaten bunu hep söylerim ben. İslam'ı özümsemiş insanların tabiata baktığı zaman, basit hadiselere baktığı zaman başka insanların görmediği şeyleri görürler. Yani orada Allah'ı görürler. Şimdi Allah inancı olmayan bir insan bir bahar mevsimi ki önümüzde gelmek üzere. Bahar mevsimi geldiği zaman ne yapıyor? Gidiyor tabiata bakıyor, çiçekleri görüyor, böcekleri görüyor, ne güzel sanatları görüyor. Ama bir Müslüman buna baktığı zaman sadece oradaki çiçekleri, böcekleri ve tabiatın güzelliğini görmüyor. Ya neyi görüyor? Allah'ın kudretini görüyor. Allah'ın ayetlerini görüyor. Ve Allah'ın varlığını görüyor. Yani başka bir lisanla söyleyecek olursak Allah'ı görüyor. Evet biz Allah'ı zahiren görmüyoruz. Allah'ın zatını görme şansımız da yok. Ama onun ayetlerini görüyoruz. Onun ayetlerinden hareket ederek onun varlığını kolayca anlayabiliyoruz. Ve hatta hayatımızda zaman zaman ummadığımız bir takım işler olup da işimizin kolaylaştığını gördüğümüzde de aslında Allah'ı görmemiz lazım ve hatırlamamız lazım. Çünkü eğer Allah olmamış olsaydı sadece kendi fiillerimizle elde ettiğimiz sonuçlarla bu kadar iyi bir yere de gelmiş olmazdık. Yani dolayısıyla biz burada Zeyd'in dilinden Mevlana Hazretleri İslam'ın hakikat diye anlattığı şeylerin bizatihi insanlar tarafından kavranabileceğini, bilebileceğini bize uzun uzadıya anlatıyor. Ve başka bir husustan daha bahsediyor Zeyd'in dilinde. Kıyamet günü bazı yüzler ak, bazı yüzler kara olur. Sırrı şimdiden meydana çıktı. Şimdi bu da bir ayet-i kerimedir. Bu da Âl-i İmrân suresi 106. ve 107. ayet-i kerimelerde bahsedilen bir şeydir. Daha önce defalarca söylemiştik. Bir kere daha tekrar edelim ki Mevlana Hazretleri'nin bu beyitleri sırf kendi yanından icat ettiği, kendisine uydurduğu beyitler değildir. Bunlar İslam'ın hakikatlerine ki bir kısmı ayet-i kerimelere dayanır, bir kısmı Hazreti Peygamber'in siretine dayanır, bir kısmı Hazreti Peygamber'in hadislerine dayanır, bir kısmı da Müslüman alimlerin ve geçmiş mutasavvıfların hikmetlerine dayanır ki onları anlatır ki. Önemli bir kısmı da bu beyitlerin önemli bir kısmı da Kur'an ayetlerinden ilham alınarak söylenmiş şeylerdir. İşte bu beyit de onlardan bir tanesidir. Diyor ki burada Mevlana Hazretleri, benim önümde 8 cennet ile 8 cehennem Şaman önündeki put gibi apaçıktır diyor. Ve buradan baktığımızda bir şey daha söylüyor Mevlana Hazretleri. Cennet ve cehennemi bir çeşit puta da benzetiyor. Ve bununla ilgili olarak İslam tasavvufunda şöyle bir şey var, düşünce var biliyorsunuz. Mevlana Yunus onu söylüyor. Cennet ve cehennemle ilgili olarak anı isteyene ver bana seni gerek seni diye beytinde ifade ediyor. Ve temel düşünce aslında İslam mutasavvıflarının temel düşüncesi ve İslam büyüklerinde temel düşüncesi bir iş yapacağımız zaman bunu cennet aşkıyla ve cehennem korkusuyla yapmaktan daha çok Allah rızasını elde etmek ve Allah'ın rızasına kavuşmak yöntemiyle yapmamız gerektiğini söylüyoruz. Ayet-i kerimeyi de burada söyleyeyim biraz önce bahsetmiş olduğumuz ayet-i kerime. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler de kararır. Yüzleri kararanlara inandıktan sonra inkar ettiniz ha. O halde inkarınıza karşılık azabı tadın denilir. Yüzleri ağaranlar ise Allah'ın rahmeti içindedirler ve orada ebedi kalıcıdırlar. İşte Mevlana Hazretleri Zeyd'in dilinden kıyamet günü bazı yüzler ak, bazı yüzler kara olur sırrı şimdi meydana çıktı derken bir Müslüman hakikaten bunun böyle olduğunu görür. Biz dünyada da yaşarken insanlara bakıyoruz davranışlarına, fiillerine, yapıp ettiklerine. Özellikle iyilikleri ve kötülükleri apaçıkar olan insanların, tabii gizli yanlarını biz bilemeyiz, onları Allah bilir ama onların sonuçta gidecekleri yer konusunda bizim zihnimizde bir ne yapar? Bir sonuç ortaya çıkar, bir kanaat ortaya çıkar. Ve kendisini peygamberin yolunda, Allah'ın yolunda gören insanlar bunu da rahatlıkla anlarlar. Ve buradan bir son sözde bitirmiş oluyor Mevlana Hazretleri. Bahsimiz devam ediyor ama bu okuduğumuz bölümde böylece bitirmiş oluyor. Bazı ruhlar bundan önce de ayıplıydı fakat ana rahminde olduğu için gizliydi. Şimdi Allah'ın bilgisi sınırsız ve sonsuz olduğu için ana rahmindeki insanın da gelecekte ne olduğunu, bizim için gelecektir o, Allah için gelecek değildir çünkü. İyi mi olacak, şakim olacak, sait mi? Yani mutlu mu olacak, kötü bir adam mı olacak? O da bellidir Allah'ın dininde diyerek de bu bölümü bitirmiş olalım.
Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.